Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan bugün başladı. Müslümanların sevinç ve coşkuyla karşıladığı Ramazan, geçmişten günümüze Anadolu'da çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Minarelerin arasına mahya kurulması, camilerde kandiller yakılması, iftar davetleri, ihtiyaç sahiplerine yardımlar ve daha neler neler. Anadolu'da yaşayan Ramazan geleneklerimizi konuşacağız. Programımızın ilk dakikalarında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla. Ve hemen sonrasında Göç Yolları 60. yıl özel bölümümüzle sizlerle birlikte olacağız. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver telefon hattımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının üzerinden 60 yıl geçti. 30 Ekim 1961'de imzalandı anlaşma ve sonrasında Almanya'ya giden işçiler zamanda örgütlenmeye başladılar. Biz de bugün Türk örgütlenmesinin tarihçesini, gelişimini, önemi ve özelliğini konuşacağız değerli hocamızla. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Just gençlikte neler geldi garip başıma. Gel yanıma, yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma.
Eski Ramazanlar. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ramazan boyunca nerede o eski Ramazanlar diyeceğiz ama biz Ramazan'ın o güzelliğini inşallah 2021 yılında yeniden yaşamaya ve yaşatmaya devam etmeyi çok arzu ediyoruz. Ve bu konuyu üzerinde özellikle Ramazan'ın değerleri ve güzellikleri üzerinde konuşacağız bu ay boyunca. Bugün de çok değerli hocamız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla açılışı yapalım istedik. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Sizin aracılığınızla bu mübarek Ramazan günlerinde, ayında evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemle azabından azat olan bu günlerde bizleri dinleyen ve bütün İslam beldelerinde Ramazan-ı Şerif'i heyecanla bekleyip karşılayan milletimize, Necip milletimize ve bütün ümmete gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Biz de size hayırlı Ramazanlar dileyelim. İnşallah bu Ramazan şu Covid illetinden de kurtulmamıza bir vesile olur ümidiyle de aslında dualarımız hep gökyüzüne. Bu arada hocam şimdi biz nerede o eski Ramazanlar diyoruz ama bugün de tam da konumuz Ramazan'a has geleneklerimiz arasında biz canlılığını yitirmediğini ümit ettiğimiz geleneklerimizi günümüzde de devam ettirelim istiyoruz. Biraz onları anlatır mısınız? Anadolu'da ne tür geleneklerle kutlanırdı Ramazan? Şimdi günümüze yansımaları nasıl oldu?
Şimdi her sene Ramazan-ı Şerif başlayınca nerede o eski Ramazanlar desek de Ramazan-ı Şerif günleriyle, geceleriyle, teravihleriyle, sahurlarıyla, mukabeleleriyle, bir zekat, sadaka müessesesiyle birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı gün ve gecelerdir. Evet. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Ramazan orucu bize farz oldu. O gün, bugün ve kıyamet sabahına kadar Ramazan aynı sevinçle devam edecek. Çünkü Ramazan Allah'ın ayı. Ramazan Cenab-ı Hakk'ın ümmete bağışladığı mübarek bir ay. Ramazan öyle bir ay ki içerisinde bir gece var ki o gece de tabii ulemalar, alimler, selef-i salihinler Ramazan'ın her gecesinde arayın buyuruyor. İlla 10 gecesinde değil Leyla-i Kadir gecesi. Ve bu Kadir gecesi ki 1000 aydan daha hayırlı. Düşünebiliyor musunuz? 1000 ay. Bir insan ömrü 1000 ay sürmeyebiliyor. 83 yıla ortalama tekabül eden bir geceye erişiyorsunuz. Ve o gecede latif olan melekler gökyüzünden yeryüzüne kanatlarını çırpa çırpa Rabbimizin rahmetini getire getire gökyüzünden yeryüzüne iniyorlar. Ve insanoğlu tertemiz pirupak oluyor. Şimdi Sezin Hanım, bir insanın yaşı kaç olursa olsun, bir insanoğlu kanaatimce 4 yerde çocuktur. Veya çocuk gibidir. Bir insan 60 yaşında da olsa, 80 yaşındaki anne ve babasının yanında çocuktur.
Evet.
İkinci insan, alimlerin, salihlerin yanında çocuktur. Üçüncü insan hacda, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de ihramlıyken, Arafat'tan Müzdelife'ye inerken ya da Peygamberimizin yanında çocuk gibidir.
Evet.
Bir de insan Ramazan ayında, Ramazan ayının gündüzünü oruçlu, gecesini teravihlerle geçiriyorsa Ramazan ayında da oruç tuttuğu için çocuk gibidir. Çünkü hakikaten insan oruç tuttuğu zaman fıtratına dönüş yapıyor. Yani insanın fıtratı ne? O doğduğundaki saf, tertemiz,
evet,
günahsız olmasıdır insanın, evet, fıtratı. Onun için bizim Ramazan günlerinde ve gecelerinde bayram gününün akşamına kadar döndüğümüz fıtrat çocuk fıtratımızdır. Onun için Ramazan ayında insanoğlu hakikaten kalbi bir çocuğun kalbi gibidir. Çocuk nasıl çocuğa bir hediye verdiğinizde, küçücük bir hediye verdiğinizde nasıl sevinirse, insanoğlu da Ramazan ayında 7'den 77'ye yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun adeta bir çocuk gibi sevinçlidir. Çünkü Allah'ın rahmetine, rahmetinin tecellisiyle karşı karşıya kalmakta ve günahsız, saf, arı bir şekilde sabahından akşamına, akşamından sabahına çıkılmakta. Şeytanlar da Ramazan ayı geldiği zaman zincire vurulmakta. Yani insanoğlunun tehlikeyle karşı karşıya kaldığı tehlikeler, şeytan ve oruç tuttuğundan dolayı nefis adeta bir zincire vuruluyor. Ondan dolayıdır ki eskiden günümüze Anadolu'da, bizim ata yurdumuz Türkistan'da, evladı Fatihan topraklarımız Balkanlar'da ve bütün ezan-ı Muhammediye'nin okunduğu bütün İslam coğrafyasında Ramazanlar adetlerimizle, geleneklerimizle, iftar sofralarımızla, teravihlerimizle çok canlı bir şekilde ifa edilmekte. Ramazan gelmeden evvel Anadolu'da dünden bugüne bütün Anadolu şehirlerimizde bir defa Ramazan'a hazırlık olması hasebiyle evlerde bir hafta evvelinden temizlikler başlar. Evler pürifak edilir. Hatta işte evlere badana bile vurulur, boya, yeniden boya bile vurulur. Ramazan'dan evvel beklenir. Derler ki insanlar, biz Ramazan'a tertemiz pürifak girelim. Hatta hamam kültürünün canlı olduğu Anadolu vilayetlerinde Arefe gününden evvel, yani Ramazan'dan bir gün evvele ya da bayramdan bir gün evvele biz Arefe diyoruz. Aref, Arapça'da Arefe kökünden gelir, kendini bilmektir. Yani bilinçli bir şekilde o güne çıkmak, o aya çıkmak, o Ramazan'a çıkmak ya da o bayrama çıkmak manasına gelmektedir. Arefe gününden evvel hamam kültürünün canlı olduğu zaman birimlerinde, günlerde Anadolu insanı hamama gider. Tertemiz, pir ufak bütün hazırlığını, zihni hazırlığını, fikri hazırlığını, maddi ve manevi hazırlıklarını daha Ramazan gelmeden bekler ve başlar. Ramazan gününün, Arefe gününün akşam namazıyla birlikte artık evinde namaz kılan ya da hiç namaz kılmayan bizim Anadolu insanımız, Ramazan ayına hürmeten, Allah'ın o kadar ikramının sonsuz açıldığı günlere, gecelere hürmeten akşam namazıyla birlikte camiler doldurulur. Daha sonra yatsı namazına ve dün akşam ilk teravih namazını izi ifa ettik. Gerçi pandemiden dolayı teravih namazlarını camide kılamadık, evlerimizde kıldık ama yatsı namazının farzını camide kıldık. Bu da Rabbimizin çok büyük bize bahşi. Çünkü Peygamberimiz, kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin bir yarısını, kim de sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin diğer yarısını ibadetle geçirmiş gibidir diyor. Ve bizler namazlarla birlikte o teravideki neşemiz, değil mi? Her namazımızı bitirdikten sonra, her 4 rekatta ya da her 2 rekatta bir teravide selam verdikten sonra selatü selamlarımızla, selatü ümmiyelerimizle adeta gök kubbe çınlıyor. Adeta o camilerden çınlanan o selatü selam sesleri bu ümmet-i Muhammed'in ne kadar birlik ve beraberlik olduğuna gösteriyor. Allah'ın tam manasıyla kul olduğunu, Rahman'ın kulu olduğunu, Mehmet Akif'in ifadesiyle hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diyor. Bu millet hakka tapıyor. Bu millet hakka taptığı için Ramazan ayında hasta olan ya da bir şekilde oruç tutamayan insanlar bile dinimizin emri olduğu üzere ve kültürümüzün, inancımızın, geleneğimizin, adetlerimizin şiarı olduğu üzere Ramazan ayı geldiğinde dışarı yiyip içmiyor. Hatta bizim birçok Anadolu şehrimizde, başta Erzurum vilayetimiz olduğu zaman olmak üzere, Ramazan ayı geldiği zaman bütün restoranlar, lokantalar, o beldede, o vilayette oruç tutanların kahrekseriyeti zaten Türkiye'mizin %99'u Müslüman. Ramazan ayı geldiği zaman bütün lokantalar kapanıyor iftara kadar. Şimdi gerçi pandemiden ötürü lokantalarımız, restoranlarımız ya da ben ona arı ve duru Türkçe ifademizle aşhane diyorum. Evet. Yani niye Türkçesi varken o öz Yahya Kemal Beyatlı'nın ifadesiyle diyor ki Türkçe ağzımda öz anne sütüm gibidir. O öz anne sütümüzün ifadesi varsa, o kelimenin karşılığı Türkçe'de varsa onu kullanmamız gerekmekte. Dilimiz böyle canlanıyor. Ve Ramazan ayında minarelerden, ezan-ı Muhammediye'den evvel, yatsı namazının ezanından evvel bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vilayetlerinde, Anadolu'nun bütün şehir, ilçe, belde ve kazalarında minarelerden selalar okunuyor. Ve bunun yanı sıra Ramazan ayında camilerde ve evlerde mukabeleler okunuyor. Ve o şehir halkı, o belde halkı günde özellikle hanımefendilerimiz koltuklarının altında Kur'an-ı Kerimleriyle birlikte Anadolu'da her bir evi dolduruyor ve orada mukabelelerin, sohbetlerin adeta müstefid olarak istifade ederek dedik ya bir çocuk neşesiyle Kur'an-ı Kerim mukabeleyi dinledikten sonra çıkıyor. Ramazan ayı geldiğinde Anadolu'da değil mi minarelerin aralarına mahyalar asılıyor. Ya, evet. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan günlerimiz hoş geldin diye güzel vecizeler, öz deyişler atılıyor. Kur'an ayı Ramazan deniliyor. Rahmet ayı Ramazan deniliyor. Mağfiret ayı Ramazan deniliyor. Cennet ayı Ramazan deniliyor. Ve insanoğlu o çocukluğunun, o safiyetinin, o masumiyetinin güzelliğini bir yerde yaşıyor. İftar vakti geldiği zaman, iftardan evvel Anadolu'muzda ezanla birlikte en kutsi tepede, en zirve tepelerde toplar atılıyor. Ve o topun atılışı da Ramazan'ın geldiğini bize gösteriyor. O top atılmasıyla birlikte adeta gönlümüz ferahlıyor. İnsanoğlunun iki sevinci var dedik. Birinci sevinci iftara kavuştuğu andır. Değil mi? Evet, Allah emretti evet. diye. Sahur vaktinden iftar vaktine kadar yemeden içmeden kesiliyor insan. Diyor ki Rabbim sen bana emrettin. Sen beni yoktan var ettin. Ve sen senede bir sefer olmak üzere ulu uçağımdan ölene kadar oruçla bizi emrinle bize ne yaptın? Bizi o emirle birlikte bizi yeniden dirilttin. Ben de senin emrini sen emrettin diye, sen bunu tut dedin diye ben de bu orucu tutuyorum. Hem ağzımla tuttum, hem burnumla tuttum, hem kalbimle tuttum, hem gözümle tuttum, hem kulağımla tuttum diyerek o iftara kavuştuğumuz an çocuk sevinciyle kavuşuruz. Peki peygamberimizin hadisidir. İnsanın iki sevincinin üzerine sevinci yoktur. Biri iftara kavuştuğu an, biri de cennete kavuştuğu an. İnşallah oruç tutanlar da sağlığı yerinde olan, gücü yerinde olan, kuvveti yerinde olan, seferde olmayan, acil bir hastalıkla düçar olmayan kişiler oruç tuttukları zaman inşallah hep birlikte cennete de hangi kapıdan gireceğiz? Reyyan kapısından gireceğiz. İnşallah. Oruçlunun ağzı adeta müskü amber tutuluyor. Sonra Anadolu'da iftardan evvel Anadolu'daki bakkallardan, Anadolu'daki marketlerden çocuklar sevindirilir. Onlara iftariyelikler alınır. Sonra bizim iftarlarımızda, köylerimizde, kasabalarımızda çocuklar ezan saati yaklaştığı zaman o caminin etrafına toplanırlar. Ve o çocuklar da oruçtur. Minarelerden ezan-ı Muhammediye okunur okunmaz. Çocuklar o bulunduğu beldedeki caminin avlusundan evlerine koşarlar. Babacığım, dedeciğim, nineciğim, anneciğim işte iftar saati. Orucumuzu açabiliriz. Hoca, müezzin ezan-ı Muhammediye'yi okudu diye adeta o evin içerisinde bağırışmaya başlar. Bir sevinç gökyüzünden yeryüzüne iner. Yahya Kemal'in bir şiiri var. Sezin Hanım.
Buyurun hocam.
Diyor ki İstanbul'da Atik Valide semtindeki Anadolu'da o orucun oruç tutulduğu an, şehrin oruç tuttuğunu, binaların oruç tuttuğunu, o insanların oruç tuttuğunu bakın nasıl veciz bir şekilde anlatıyor. Diyor ki iftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine. Bak her gün o sokaklardan geçiyor ama bugün bir farklılık başka, var. Ne diyor? Evet. Sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyatı bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizliler, sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Sahilde, yaylada, ovada, obada ezanı Muhammediye okunduğu zaman, iftarda birlikte ezan okunduğu zaman adeta o gün orada biter. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri, yani o andan beri bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl tertemiz. Yani o evleri, o sokakları, o caddeleri, o camileri, o binaları, o parkları adeta bir nurlu neşe kaplar. Yahya Kemal Beyat da bunu müşahede ediyor. Bizzat şahit oluyor. Sizler de iftar zamanında Anadolu'nun hangi kasabasında, hangi vilayetinde olursanız olun, ezanı Muhammediye okunduğu zaman Anadolu'daki evlerde sesin birdenbire kesildiğini, adeta öyle bir teşbih yapıyor ki, adeta o evlerin, o binaların nurla haşır neşir olduğunu bize anlatıyor. Çünkü bizim geleneğimize göre, bizim kültürümüze göre o taş dediğiniz, toprak dediğiniz, demir dediğiniz maddeler ve nesneler de canlıdır. Ve Yahya Kemal devam ediyor. Diyor ki, tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. Yurdum bu iftarından uzak kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Yahya Kemal itiraf ediyor. O gün oruç değilmiş Yahya Kemal Beyat'tı. Ama diyor ki herkes orucunu açarken, herkes o farz ibadetini ifa ederken ben yurdum bu iftarından uzak kaldım ve üzerime bir gam ve kasvet çöktü. Zannettim ki fikrime, tezekkürüme, tefekkürüme şöyle bir düş düştü. Sanki ben gurbet akşamını yaşıyorum. Gurbette olan vatandaşlarımız var değil mi?
Evet,
gurbette
evet.
Olan insanlar Anadolu'ya, ana vatanlarına, baba ocaklarına devamlı hasret duyarlar. Bu gurbette olanlar da vatanlarına geldikleri zaman, ana ocağına, baba ocağına geldiği zaman adeta onlar da çocuklaşır. Ve diyor ki orada yapayalnız kaldım. Ama bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime, onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür.
Evet.
Yahya Kemal dua ediyor. Diyor ki iyi ki böyle duygularım var. İyi ki ben oruç tutmadığımdan dolayı pişman oldum. Ya bana ne deseydim? Ya böyle bir duygum olmasaydı? Ya kalbime, zihnime böyle bir duygu gelmeseydi? Böyle bir değer, böyle bir maneviyat inmeseydi? O zaman ben ne yapardım?
Evet.
Yahya Kemal'in de buradan hareketle şöyle diyebiliriz ki Anadolu'muzun bütün şehirleri, ilçeleri, beldeleri, köyleri adeta bir insan nasıl oruç tutuyorsa orada oruç tutar. O şehir de oruç tutar. O şehrin de oruç tuttuğunu biz görürüz. Nasıl şehirler kahramanlık günlerinde, milli bayramlarımızda değil mi? 23 Nisan geliyor işte bir milli bayramımız. 30 Ağustos geliyor bir milli bayramımız. O milli bayramlarda insanoğlu nasıl coşkuyla ayağa kalkıyorsa, işte nasıl o şehirde adeta bayraklarla süsleniyorsa, o şehirde bayramı yaşıyordur. O şehirde adeta o milli bayramı o günü ifa ediyordur. Nasıl Ramazan bayramında ve Kurban bayramında dini bayramlarımızda maneviyatımız zirveye çıkıyorsa, Ramazan'da da Anadolu'nun bütün şehirleri adeta oruç tutmaktadır.
Evet değerli hocam, şimdi az önce söylediğiniz hani kendini gurbette hissetti diye. Şimdi yurt dışındaki pek çok vatandaşımız var oruç tutmak için can atan ve Ramazan'a kavuştuğu için mutluluk duyan. Peki onlar bu duyguyu, hani bizim bu Anadolu'da yaşadığımız duyguyu ne kadar yaşayabiliyorlar ya da yaşamak için ne yapabilirler? Biz onlara nasıl bir o ruhu gönderebiliriz?
Evet, şimdi nasip oldu. Ramazan ayında 3 farklı senenin Ramazan ayında Avrupa'ya gittim. Almanya'nın bütün şehirlerine gittim. Orada gurbetçilerimize konferans vermek üzere gittim. Almanya'daki, başta Almanya olmak üzere yurt dışındaki gurbetçilerimiz de adeta Anadolu gibi oruç tutmakta.
Evet.
Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimiz sivil toplum örgütlerinin aracılığıyla Diyanet Teşkilatı'nın aracılığıyla, Milli Görüş'ün aracılığıyla kendileri orada külliyeler kurmuşlar. Ve onlar Ramazan ayını Anadolu gibi canlı yaşamaktadır. İftarları ve sahurları o bulundukları mahalledeki külliyede, camide iftar yapmakta, sahur yapmakta, teravih kılmakta, mukabele okumakta adeta Anadolu'yu Avrupa'ya taşımışlar bizim gurbetçilerimiz. Bizim elhamdülillah Necip milletimiz nasıl Türkistan'dan Anadolu'yu geldi, yurt edindiyse, nasıl Anadolu'dan Balkanlara gitti, Balkanları yurt edindiyse, Avrupa'yı da bugün yurt edinmişler. Ve birçok Avrupalı, birçok Hristiyan bile Müslümanlara bakarak, Müslümanların bu Ramazan orucundaki lezzetine, keyfine bakarak oruç tutanlar var. Hatta bu oruçtan dolayı Müslüman olanlar var. Ve Hristiyanlar bile Müslümanlar oruç tutuyorlar diye o mahallede yaşayanlar komşuları gücenmesinler diye alenen bir şey yiyip içmiyorlar.
Evet, evet.
İşte kültür budur, işte gelenek budur, işte din budur, işte millet budur. Bizim milletimiz de Avrupa'da canlı bir şekilde oruçlarını tutmakta, Anadolu'ya, Avrupa'ya götürdüklerini ben 3 değişik seferde yaptığım ziyaretlerde bizzat şahit oldum. Balkanlara gelince bugün Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Kosova'da, oralar Arnavutluk'ta, oralarda da dünden itibaren camilerde selalar okunmaya başladı. Ve selaların yanı sıra Mevlid-i Şerifler okunmaya başladı. Hatmi Şerifler okunmaya başladı. Ve bütün Balkanlardaki camilerin minareleri mahyaylarla kuşatıldı. Ve bütün minareler ışıklandırıldı. İşte Ramazan'ın geldiğini şehirler bu şekilde insanına her daim ne yapmalılar evet. hissettirmeliler.
Evet,
ve bizler bu günlerde yardımlaşmayı zirveye çıkartmamız lazım değil mi?
Tabii.
Bu pandemiden ötürü işini kaybedenler var.
Tabii.
Bu pandemiden ötürü fakr-ı zaruret içerisine düşenler var. En önce akrabalarımızdan, komşularımızdan başlamak üzere Necip milletimizin her garibin elinden tutup onu canlandırmamız lazım. Biz ne kadar verirsek, ne kadar çok sadaka vermekte yarış edersek o kadar kazanırız. Verdiğimiz bizimdir, vermediğimiz bizim değildir. Onun için Ramazan ayı diğer bir adıyla yardımlaşmanın ayıdır. Diğer bir adıyla da veren elin alan elden üstün olduğu günlerin adıdır Ramazan.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. O kadar da güzel anlattınız ki aslında daha dakikalarca, saatlerce sizinle bu konu üzerinde konuşmayı çok arzu ediyoruz ama işte ne yazık ki program süremiz el vermiyor. Son cümlelerinizle sizinle
hatta,
olan bölümümüzü noktalayabiliriz.
Evet. Hatta Ramazan'a o kadar önem veriyoruz ki birçok delikanlımızın, erkek evladımızın çocuğu Ramazan.
Ah,
o
isimler kadar bayram... değil mi? Evet.
Evet değil mi Sezin Hanım? Bayramlarımızı o kadar içleştirmiş, içsenleştirmişiz ki ve birçok çocuğumuza bayram ismini veriyoruz.
Tabii.
Bu da bu milletin dinine, diline, kültürüne, kendisini kendi yapan değerlere ne kadar bağlı olduğunun göstergesidir.
Tabii sadece bugün, Ramazan bile değil hocam, Recep'ten başlıyor. Recep veriliyor, Şaban ismi veriliyor, Ramazan sonunda veriliyor ve sonunda bayram. Yani bütün isimleri içselleştirdik aslında.
Evet. Bu ne kadar güzel bir hasret, bu ne kadar güzel bir duygu. Bugün bizim çocuklarımız bile Ramazan ayı geldiğinden itibaren, dün itibariyle evin bütün odalarını süslediler. Hoş geldin ya şehri Ramazan diye mahyalar, yazılar astılar. Etrafını led ışıklarıyla ışıklandırdılar. Görüyor musunuz bu neşeyi?
İnşallah sonsuza dek bu neşe hep
devam edecek. Onun için eski Ramazan'ı, yeni Ramazan'ı yok. Her Ramazan
evet.
yeniden bir doğuşun. Her Ramazan bir ihyanın, her Ramazan bir inşanın, her Ramazan bir bolluğun, bereketin ifadesidir. Rabbim bize Ramazan-ı Şerif'in ihyasından, rahmetinden istifade eden kullardan olmayı nasip eylesin. Bayrama sıhhatle bir biçimde
ulaşalım,
bayrama
inşallah.
Çıkabilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.
Amin.
Bu vesileyle bizleri dinleyen bütün vatandaşlarımıza, Necip milletimize de gönülden saygılarımı arz ederken Ramazan-ı Şeriflerinin mübarek olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sesinize, solunuza, ruhunuza sağlık. Sevgiler gönderiyoruz size. Hoşçakalın.
Hürmetler, kolay gelsin Sezin Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle birlikteydi. Biraz Ramazan'ı, biraz çocuk neşesini konuştuk. Biraz da yurt dışındaki sevgili vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diledik. Biz de o vesileyle bir kez daha dilemiş olalım. Kendisine çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Yolları 60. Yıl Özel. Hayatın Sesleri Göç Yolları 60. Yıl Özel bölümüyle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza bir kez daha.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. 60 yıl dile kolay. Dile kolay ne demek? Söylemesi kolay ama yaşaması zor. Nice nice kuşaklar geçti. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üç derken dört oldu. Bilmiyorum beş oldu mu hocam?
Vallahi herhalde eli kulağında onun da.
Değil mi? Değil mi? Beşinci kuşağa da ulaşmışızdır. Türkler biz birbirimizi hep her yerde koruyup kollamayı çok severiz. Bu bizim tabii bedensel olarak, ruhsal olarak hep bir arada olarak yaşama arzumuzdur. Ve nereye gitsek böyle hani hemşerilik yapar birbirimizi bir şekilde buluruz. Ve yurt dışına giden değerli vatandaşlarımız da gittikleri yerde hemen böyle birbirlerini bulup örgütlenme yoluna gidiyorlar ki seslerini daha iyi duyurabilsinler. Yarınlara gençleri, o diğer az önce bahsettiğimiz kuşaklar daha güvenle bakabilsin. Biraz bu örgütlenmeleri konuşalım bugün istedik değerli hocam. Evet. 60 yılda neler değişti, nasıl başladı ilk zamanlar ve günümüzde özellikle örgütlenmenin gelişimi ve özellikleri nasıl değişti?
Şimdi bu 1961 yılında ilk işçilerimiz devlet kurumlarının denetiminde, gözetiminde Almanya'ya gitmeye başladıkları vakit tamamen bir bilinmeze, tamamen farklı bir ortama gideceklerin herhalde bilincindeydiler ama yani tam olarak neyle karşılaşacaklarını belki de tam olarak bilmiyorlardı. Evet. Yani ama değişik, farklı bir kültürel ortam, farklı bir yaşam tarzı. Şimdi gidip genellikle bunları tabii bir arada böyle işte işçi yurtlarına yerleştirdiler. Zaten bekar işçilerdi, işte erkek işçilerdi, bekar işçilerdi. Orada bir dayanışma içine girdiler. Fakat zaman içerisinde bunun yetmediğini gördüler. Ve bir de şunu unutmamak lazım. 1960'ların başında Türkiye'nin Almanya'da çok sayıda böyle bugün olduğu gibi 13 tane başkonsolosluğu, bir de büyük elçiliğimiz var. Böyle bu kadar geniş bir örgütlenmesi yoktu. Devlet örgütlenmesi yoktu. Onun ötesinde henüz camiler yoktu. Henüz işte öğretmenler yoktu. Düşünün yani büyük ölçüde yalnızdılar. Ve hatta 1965 senesinde Köln'de bir iki vatandaşımızın ön ayak olmasıyla onların öncülüğünde gidip Dom Kilisesi'nin katedral daha doğrusu orası ya yani Katolik katedrali katedralde bayram namazı kılmak için müsaade istediler ve müsaadeyi vermişlerdi. Ve düşünebiliyor musunuz yani vatandaşlarımız o yıllarda şimdi bugün mesela Köln'e gitseniz muazzam bir merkez camii var. Birçok yerde minareli camiler var. Her ne kadar minareden ezan okunması yasaksa da büyük ölçüde açıldığı zaman ancak bir müsaade ederler. Bir de Covid zamanında bu Köln'de ezana müsaade etmişlerdi. Fakat yani o yılların tahayyül bile etmek zor bugünkü günle karşılaştırıldığı vakit. 1960'ların hemen daha yani 1-2 yıl geçmeden ilk Türk dernekleri yardımlaşma amaçlı Türk derneklerinin kurulduğunu görüyoruz. Bunların ilki yanlış hatırlamıyorsam 1962 senesinde Bavyera'nın Schweinfurt kentinde kuruldu. Türk İşçileri Yardımlaşma Derneği adı altında. Kaldı ki o yıllarda sürekli zaten bu işçi derneklerinin adı hep Türk İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olmuştur. Ondan sonra ilk gelen işçilerimiz bizim Köln'de Ford fabrikasında çalışmaya başlamışlardı. Orada da bir örgütlenme görüyoruz. Yani burada haberleşme, bir iletişim merkezi tabii dernek. Haberleşme, ondan sonra bir kere bir yurt kokusunu alma. Tabii evet. O çok önemli.
Aynı dili konuşma belki de en önemlisi değerli hocam. Evet. Hani sürekli Almanca konuşuyorlar dışarıda ama böyle kendi ailelerinde ve Türkçe konuşabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyorlar.
Tabii yani daha üst sıla dediğimiz eski tabirle o sıla hasreti var ya. Evet. O sıla hastalığı daha doğrusu onu bir ölçüde giderecek bir iletişim ortamı haline geliyor. Aynı zamanda da çeşitli konularda birbirlerine bilgi aktarıyorlar. O aktardıkları bilgiler sayesinde de suyun yüzünde kalmaya çalışıyorlar doğrusu isterseniz. Hatta işte o özellikle işçi yurtlarında bir odayı böyle mescit haline getirip ibadet etmeye de başladılar o ilk yıllardan itibaren. Tabii bu kolay olmadı. Yani bir kere tabii yani yabancı bir ülkede bir dernek kuracaksınız. O derneğin bir tüzel kişilik olduğunu düşünecek olursak bir kere tüzüğü olacak, tüzüğü işte efendim mahkemeden geçecek falan. Bunlar kolay işler değil. Ama biraz okumuş yazmış olanlar, biraz işte ne bileyim daha fazla eğitimli olanlar bu işlerde hep ön ayak oldular. Daha sonra böyle işte özellikle tercümanlık hizmeti falan da vermeye başladı bu dernekler. Yani ellerine bir belge geldiği zaman bir form, bir doldurulması gereken bir form. Özellikle en büyük problemlerden bir tanesi mesela vergi iade formlarıydı. Şimdi her sene işte belli bir zamanda o vergi beyannamesini dolduracaklar falan. Ondan sonra bunları yapabilecek durumda değil. Daha sonra bazı işte bunu tabii biraz da ticarileştirdiler yani. Dernekler değil de özel kişiler. Böyle işte tercümanlık büroları, işte bu vergi iade formlarını dolduran işte tercümanlar, farklı kişiler ortaya çıktı falan. Ama ilk başlarda bu dernekler özellikle iş yerleriyle de bağlantılı olarak. Yani mesela ben o Şivarfurt'taki Türk İşleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni biliyorum, en eskisidir. Hı hı. Bir kere hepsi hemen hemen aynı yerde çalışıyorlardı veyahut da o kentte bulunan bir iki fabrikada çalışıyorlardı. Dolayısıyla fabrika yönetimiyle de münasebetleri vardı ve bir takım imkanlar da verildi kendilerine. Yani aynı şekilde mesela Kulmbach diye bir kasaba vardır şeyde, yine Bavyera'da. Orada da işte bir yani iplik fabrikasında genellikle işte 1500 kadar falan işçimiz vardı. Bu söylediğim 80'li yıllar, şimdi evet, belki kalmamıştır öyle de. Ondan sonra onların kurduğu derneğe, camiye fabrikanın da destek olduğunu hatırlıyorum. Çünkü işverenler açısından da vatandaşlarımızın, işçilerinin daha doğrusu onların işçilerinin morallerinin yüksek olması verimliliği de arttırıcı tabii bir şey. Yani. Dolayısıyla orada böyle gayet depresif bir şekilde morali bozuk çalışan işçiler görmek istemedikleri için o konuda da aslında ev sahibi ülke ve ev sahibi ülkenin işverenleri aslında yardımcı olmuşlardır. Yani o yaptıkları destekleri de yatsımamak gerekir. Şimdi zaman içerisinde bu değişmeye başladı tabii. Yani özellikle 1980'lerden sonra, bilhassa 1970'lerin ikinci yarısı sonuna doğru ve 80'lerden sonra daha çok din derneklerinin kurulduğunu görüyoruz. Biraz da siyasileşti dernekler. Türkiye'deki siyasal partilerin uzantıları ortaya çıktı. Bu siyasal partilerin uzantıları da tabii aslında Türkiye'de olup biten tartışmaları aynen olduğu gibi oraya taşıdılar. Yani ilk başlarda böyle işte siyasetten uzak ve sadece yardımlaşma ve dayanışma adına kurulmuş olan derneklerin zaman içerisinde belli siyasal akımlara kapıldıklarını görüyoruz, gördük. Bu da aslında vatandaşlarımızın arasında böyle çeşitli
ayrımlara
neden oldu. Ayrışmalar başladı. Evet. Bu ayrışmaların engellenmesi için 1980'lerden sonra Turgut Özal hükümet zamanında farklı bir devlet politikası uygulanmaya başladı ve o devlet politikası mümkün olduğu kadar işte mesela Diyanet İşleri Türk İslam Birliği kuruldu, DİTİB. Diyanet İşleri Başkanlığımızın denetiminde, gözetiminde bir ölçüde. Ama tabii bu sadece Almanya'da da kalmadı, yani Avusturya'da, farklı adlar adında, Fransa'da, çeşitli yerlerde. Burada amaç tüm Müslümanlara, tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet vermek. Yani siyasetten uzak bir hizmet vermekti. O sayede de çok sayıda cami açılmaya başladı. Yani daha evvel de vardı, belli siyasal görüşlere mensup, gruplara mensup camiler vardı. Ama tabii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği kurulduktan sonra onların pek öyle fazla esamesi okunmamaya başladı. Çünkü vatandaşlarımızın çoğu DİTİB'e itibar ettiler. Yani 1980'lerin ortasından sonra diyelim, derneklerimizin giderek böyle daha çok işte cami derneği haline döndüğünü, öbürlerinin sayısının azaldığını, bu arada tabii aynı zamanda da spor kulüplerinin, kültür derneklerinin falan da varlığını koruduğunu, hatta yenilerinin de kurulduğunu gördük. Şimdi bu ciddi bir gelişme, yani bir farklılık, bir farklı bir noktaya geldi. Tabii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin mesela haç hizmetleri vardı. Birçok vatandaşımız Almanya'dan hacca gittiler. Dolayısıyla o camilerle daha çok meşgul olmaya başladılar. Ondan sonra Türkiye aynı zamanda işte o camilerde görev yapmak üzere din görevlilerini gönderdi. Bu da dokunun ve örgütlenme tarzının değiştiğini gösteriyor. Evet. Şimdi bunlar var tabii, hala devam ediyor ama tabii farklı değişiklikler de, farklı gelişmeler de son yıllarda görülmekte. Bir de böyle spesifik bazı dernekler de var. Mesela üniversitelerde, yüksek okullarda okuyan gençlerimizin kurduğu dernek var. İş adamlarının kurduğu dernekler var. O 80'li yılların ortasından itibaren iş adamları dernekleri de çok ciddi biçimde Almanya'da yani etkili olmaya başladılar. Mesela bir Atiyat kuruldu. Hala çalışıyor zannediyorum. Almanya Türk İş Adamları Derneği. Ondan sonra başka yerlerde böyle lokal olanlar var. Berlin'de var. Ondan sonra Hannover'de var. Bu girişimci ruhunu çok iyi taşıyan vatandaşlarımızın, çok başarıyla taşıyan vatandaşlarımızın oluşturduğu ve birçok bakımdan da hem Türkiye'nin çıkarlarının korunması açısından hem de Almanya'daki Türklerin itibarının korunması açısından önemli hizmetler yaptığı dernekler bunlar. Bunlar ciddi başarılar elde ettiler. Tabii bu gelişmeler sırasında bazı siyasi işte gerginlikler ortaya çıktı. Kiminle? Almanya ile Türkiye arasında mesela. Dolayısıyla mesela işte onu belki bir sonraki hafta konuşuruz.
Evet hocam, ben de tam kusura bakmayın araya girecektim. Evet. Süremizin de sonuna geldik aslında. Bunu sonuna bence geldik, böyle bir tadı tadı damakta kalsın bu sohbetimizin. Önümüzdeki tamam. hafta inşallah yine aynı konuyla devam edelim dilerseniz.
Tamam, çok teşekkür ederim.
Son cümlelerinizi alalım, sonra da uğurlayalım sizi.
Yani işte bu gerginliklerin, tabii iki ülke arasındaki bazı böyle gerginliklerin olması oradaki Türkleri de hem yakından ilgilendiriyor hem onları biraz da rahatsız da etti. Evet. Ve tabii örgütlenme tarzına da etkili olmuştur. Ama dediğiniz gibi bunları önümüzdeki hafta konuşabiliriz.
Tamamdır değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. 60. yıl özel bölümümüzde sizinle yine Türk örgütlenmesi konusunda sohbetimizi önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İyi sevgiler günler. Gönderiyoruz. Hoşçakalın.
İyi günler, iyi Ramazanlar.
Sağ olun değerli hocam. Size de hayırlı Ramazanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver hocamız Göç Yolları 60. yıl özel bölümümüzde bizlerle birlikteydi. Bugün Türk örgütlenmesinin biraz tarihçesinden bahsettik. Yavaş yavaş günümüze doğru geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir gün, güzel bir Ramazan geçirmeniz temennisiyle bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.